Ayrım 10, sayfa 84. Bilindiği gibi çoğu sanatçılar hep ortada kalıp her yerde görünerek ya da toplumsal düzleme her kavgaya katılarak, hatta kavgalar arasındaki süreler uzamaya başlayınca hiç yoktan yeni kavgalar yaratarak sürdürür ünlerini. ST ise arada sırada çok satışlı gazetelerde ya da çok renkli haftalık dergilerde kendisiyle yapılmış uzun konuşmalar, yaşamına ve yapıtlarına ilişkin haberler yayınlamakla birlikte her şeyden önce fazla ortalarda görünmediği için gündemde kalmaktaydı. Hep gözlerden uzak olduğu, görünce de resimlerde göründüğü için ister istemez belleklerde, düşüncelerde, daha da iyisi gönüllerde yaşayan bir yazar niteliği kazanıyor. Böyle dolaylı bir biçimde yansıyan gerçekliği kendi gerçekliğinden çok yapıtının yazarın ölümünden sonra da yaşayan klasik bir yapıtın canlılığı biçiminde algılanıyor. Şu benim son deneyimimin de kanıtladığı gibi artık fazla okunmasa bile yazının evrenimize kattığı her yeni yapıttan çoktan ölmüş bir yazarın bulunmuş bir yapıtı gibi coşkuyla karşılanıyor. Bu nedenle de en olmayacak çelişki ve yanlışları bile gönül rahatlığıyla bağışlanıyordu. Diyeceğim, sezgim doğrulanmaktaydı. ST'nin kitapları tür, biçim, duygu ve düşünce açısından birbirleriyle her zaman uyuşmasa bile hep ilk gençlik yapıtından kaynaklanmaları ve hep ona yönelmeleri nedeniyle tek bir yapıt oluşturuyorlardı. Böylece gerçekleşen binlerce sayfalık dev yapıtı kendine özgü bir başyapıt olarak nitelendirmek de fazla abartmalı bir tutum sayılmazdı doğrusu. İşte bu saptama bir tuhaf fırtına estirdi içimde. O günlere dek böyle bir huyumda, tutkumda bulunmamakla birlikte ST ve yapıtı üzerinde kapsamlı bir kitap yazma düşüncesine daldım. Ünlü yazarımızla görüşme girişimini de bu düşler arasına yaptım. Yayıncısı bana yardımcı olmak için elinden geleni yapacağını, ancak ST ile görüşme isteğinin uygun karşılanması durumunda bile böyle birkaç günde, birkaç haftada gerçekleştirilebilecek bir olay olmadığını, ünlü yazarın sık sık yurt dışında bulunması da göz önünde alınınca büyük bir olasılıkla aylarca beklemem gerekeceğini söyledi. Ne yapalım? ST gibi yazarları isteyen istediği gibi ulaşabilseydi bugün pek çok başyapıttan yoksun kalırdık diyerek kapıyı gösterdi bana. Beni ünlü yazarlarla görüştürmek istemediğini düşündüm. Buna karşın topu topu 2 gün sonra umulmadık bir şaşırtıyla mutluluktan uçurdu beni. Evime telefon ederek büyük yazarla görüşme onuruna erminin kesinleştiğini muşturduktan sonra bu onura erişeceğim günü, saati ve yeri bildirdi. Çok sevindim gerçekten. Bildirilen saatte ve yerde ST'nin koltuğundan kalkıp ağır arabanın doğru gelmesini izlerken sevincim daha da arttı. Öyle bir görünüş vardı ki, daha doğrusu varlığından öyle bir görkem, öyle bir özgüven havası yayılıyordu ki yalnızca benim varsayımlarımdan değil, onu kitapların atası sayan düşüncesi de kendiliğinden doğrulanır gibiydi. Öyle ya, belki iyice yaşlanmış olmasının da etkisiyle ST daha ilk bakışta kurumuş, daha doğrusu kuru doğmuş bir yaratık izlenimi uyandırıyordu insanda. Daha da doğrusu bizim türümüzden değil de kitapların türündenmiş gibi görünüyordu. O an ST'nin başyapıtının derin yönelimini doğru anladığımdan kuşkum kalmadı. Ama buna sevindim dersem yalan olur. Onun bizlerden ayrı bir türden olmasına ilişkin izlenimim gittikçe güçleniyor, içimi bir üşümedir sarıyordu. ST hep gülümsüyor, çok alçak gönüllü, çok iyi davranıyordu. Ne var ki her yaptığı izlenimimi biraz daha güçlendiriyor. O böyle gülümsedikçe içim orada donup kalacakmışım gibi bir duygu kabarıp duruyordu. Donup kalmadan kalkıp gitmeyi bile düşündüm. Bereket, o sırada ortaya çıkan kocaman bir kara sinek tuhaf bir biçimde vızıldayarak bir ona bir bana doğru uçmaya başladı. Da biraz olsun toparlandım. Sıradan bir tanışma sözlerinden sonra kağıdımı, kalemimi çıkarıp sorular sormaya başladım. Ben ne sorarsam sorayım, çoktandır yaptığı gibi baştan güzel bir soru diye onaylayarak gönlümü aldıktan sonra hemen unuttu sorumu. Ben elim titreye titreye sözlerini kağıda geçirmeye çalışırken o benimle değil de orada olmayan biriyle konuşur gibi canın istediğini anlattı. Yani kolaylıkla kesebileceğiniz gibi Bir kez daha 3 aşağı 5 yukarı o aksak kış güneşlerini yineledi. Yanıtlar değilse de bağlılık ve süreklilik hayranlık vericiydi. İzlenimim daha da güçlendi. Yaptığı bunca yolculuğa karşın fazla yol yürümediğini, insanlar arasında çok sık görünmemesinin de yazdıkların içine fazla kapanmamasından ileri geldiğini düşündüm. Herhangi bir yorumda bulunmadan bu konuda ne söyleyeceğini sordum ona. Bu sorumu da ötekiler gibi güzel bir soru diye karşıladıktan sonra evet ama kendimi insanlardan özellikle de kadınlardan korumak zorundayım diye sürdürdü. Genç dostum, sevebileceğimiz kadınlar da kendilerine ayırabileceğimiz zamanda sınırlıdır. Ama genellikle dört bir yandan üstümüze geldiler mi ne yapacağımızı bilemeyiz. Gerisini dinlemedim artık. Bu sözlerin 3 aşağı 5 yukarı ilk kitapta olmasa da sonrakilerde birkaç kez yinelendiğini biliyordum. Buradan yapıtın önemine gelirdi hep. Okur da böyle bir tutumu doğa bulurdu. En azından ben hep doğa bulmuştum. Ama bu kez kurumuş yüzünde, kurumuş ellerine bakarken gerçeğin hiç de böyle olmadığını, yapıtın anısıyla özdeşleşmiş görünmek için böyle konuştuğunu sezinledim. Yapıtı ile yaşamı arasındaki uzaklığı kavramamla kendisine duyduğum ilginin azalması bir oldu. Buraya boşuna geldiğimi düşünmeye başladım. O da o aksak kış güneşlerinin hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmayan genç anlatıcısının sesiyle içime okuduğundan olacak birden durdu. Yüzünün derinlerden gelen zorlu bir öfkeyle karardığını, bir an, genellikle düşündüğümüzden de kısa bir an, beni düşmanca süzdüğünü ayrımsadım. Tuhaf bir korkuyla ürperdim. Bereket, uzun sürmedi durum. ST kaşla göz arasında değişiverdi. Tuhaf bir biçimde gülümsemeye başladı. Kalktı, gelip daha yakın bir koltuğa oturdu. Bu da yetmezmiş gibi bana doğru eğildi. Benim deliyi okumuş muydunuz diye sordu. Okudum elbette dedim. Söylemiştim, tüm yapıtlarınıza ilişkin bir kitap hazırlamaktayım. Teşekkür ederim dedi. Peki o öyküyü beğenir misiniz? Bence en güzel öykülerinizden biridir. Yanıtından hoşlanacağını umuyordum ama kötü bir düş kuruculuğuna uğramış gibi yüzünü buruşturdu. Ben o öyküyü pek sevmem dedi. Çok iyi bir öykü değildir bence. En kötüsü. Hep o deliye benzemekten korkarım. Bu yaşta bile mi? Diye sordum. Sanırım. Biraz alındı. Aşkın yaşı yoktur genç dostum, dedi azarlar gibi. Ama hemen sonra gülümsemeye başladı gene. Nasıl oldu bilmiyorum ama hemen anladım. Yüzümde okuduğu kötü izlenimi silmeyi denedi. Sete avucuna umulmadık bir zamanda umulmadık bir para koyarak bir yoksul sevindirir gibi sevindirmek istedi beni. Bu söyleyeceğimi iyi dinleyin. Çünkü ilk kez sizi söylüyorum dedi fısıldar gibi. O öyküyü belki de hiç yazmamalıydım. O aksak kış güneşlerinin yazarına yakışacak bir öykü değildir. Hep eğreti gelir bana. Gerçeklikten uzak görünür. Bir an duraladı. Ben de bundan yararlanıp araya girdim. Neden böyle düşünüyorsunuz ki? Diye sordum. Gerçekten de eğretidir de ondan diye yanıtladı. Bilirsiniz, o öyküde deli adam yazarın annesinde vurgundur. Onun yüzünden çıldırmıştır. Yazarın annesi ise hiçbir zaman sevmemiştir onu. Yalnızca acır. Ne yüzünü görmek ister ne de sözünü işitmek. Haklı olarak dedim. Küçük bir kasabada genç bir kadının başka türlü davranması beklenemez. Birden gene sertleşti yüzü. Ama gerçek bunun tam tersiydi diye tersledi beni. Aşktan delirmiş olan annemdi. Babamla evlenmesinden 7, benim doğumumdan 5 yıl sonra adamı görmüş, çarpılmış ve birkaç ay sonra da çıldırmıştı. Gece gündüz onun adını sayıklardı. Sayıklamakla kalsa gene iyi. Kimi günler gırtlağını yırtarcasına haykırırdı bu adı. Bugün bile duyarım o haykırışları. Çok korkunç bir şeydi. Sete neredeyse soluk bile almadan anlatıyordu bunları. Bense zorlu bir yumruk yemiş gibi donup kalmıştım. Gözlerimi bir suçlu gibi yere dikmiştim. Sanki genç kadın şimdi burada gözlerimin önünde deliriyormuş. İşin kötüsü bunda benim de belli bir payım varmış ya da acısından bana da bir pay düşüyormuş gibi bunalıyordum. Bunalımı kendimden uzaklaştırmak istedim. Başımı kaldırdım. Gözlerimi büyük yazarın gözlerine diktim. Bu öyküyü hiç yazmamalıydınız dedim. Ama doğru ama yanlış. Bu öyküyü yazmayı düşünmüş olmanız bile tüyleri ürpertici bir şey. Gözlerim hep üzerindeydi. O bana bakıyordu. Ben böyle bunalırken onun yüzü yavaş yavaş bir mutluluk yayıldığını gördüm. Ama birden gene sertleşti yüzü. Alabildiğine ağır devinimleriyle sehpanın üstünden bir gazete aldı. Aynı ağır devinimlerle büktü. Geriye doğru kaykılarak var gücüyle yandaki koltuğun dirseklerini indirdi. Bükülmüş gazeteyi çevirip baktı. Sonra baktığı şeyi bana gösterdi. Gazeteye ölü bir sinek yapışmış, kocaman bir kara sinek. Öylece dönüp kaldı. Uzun uzun bağırdı bir günün gecesi. Beni alarak aşağı indi dedi. Beni merdivenlerin dibinde bırakıp sokak kapısını açtı. Kapıyı açmasıyla o adamın içeriye dalması bir oldu. Sarmaş dolaş oldular. Bir eteğini kaldırdı, öteki pantolonunu çözdü. Bir tuhaf gülünç çocuksu bir durumda hem zavallı hem derince devinimler çabalıyorlar. İnsan konuşmasına benzemeyen sesler çıkarıyorlardı. Hayvanlar gibi. Her ikisi de. Yani sevişiyorlar mıydı diye sordum. Evet, ayakta dedi. Sonra gözlerini gözlerime dikti. Büyük bir giz verir gibi yaşamında gördüğüm ilk insan sevişmesi buydu. Annemle bu adamın sevişmesi. Diyeceğim, bu öyküyü yazmadım diye ekledi. Dudaklarının ucunda bir gülümseme biçimleniyor gibi oldu ama bütünleşmeden silindi. İşte tam bu anda birdenbire yalan söylediğini anladım. Hiçbir şey düşünmeden, hiçbir karşılaşma, hiçbir çıkarsama yapmadan. Hatta nasıl söylemeli bilmem, gözlerimle gördüm bu yalanı. Somut bir biçimde gördüm. Hemen sonra da bu yalanı daha önce hiç düşünmediğini, ilk kez o anda orada uydurduğunu sezinledim. Kesinlikle inandım buna. Bir de bana öyle geliyordu ki yalana başladığında nasıl bitireceğini bile bilmiyordu. Hangi biçimde olursa olsun bu öyküyü hiç yazmamalıydınız efendim dedim. Sanki bir önemi varmış gibi. Ben bu olayı olduğu gibi anlatmamak için tam 42 kitap yazdım dedi. Çok uzun bir yol dedim. Gerçeğin yolu uzundur dedi. Ama siz bu yolu gerçekten kaçmak için yürüdüğünüzü söylüyorsunuz dedim. Ancak korkunç bir sıkıntı çökmüştü üstüme. Zor konuşuyorum. ST rahat mı rahat? Neredeyse mutlu. Kitaplarında çok sık rastladığımız türden bir tümcü üretti. Gerçekten kaçmak da onu aramaktır. Sustum. Parlak sözlerle gözlerimi kamaştırmaya, daha doğrusu hala yazacağımı sandığı kitaba yönlendirmeye çabaladığını düşündüm. Ama çok tuhaf içimdeki korkunç sıkıntıya karşın ve bu korkunç sıkıntının onun kendi annesini aşağılayan yalanından kaynaklandığını bile bile hiç mi hiç kızmıyordum ona. Hatta nedenini anlayamamakla birlikte ona hayranlık duyuyordum. Şimdi ne düşünüyorum da bu aykırı hayranlığın onun kendi yapıtına verdiği değerden kaynaklandığı sonucuna varıyorum. Hiç kuşkusuz annesiyle sevgilisi arasında gerçekleşmesine tanık olduğu kesinliği şeyi hiçbir zaman görmemişti. Bunu bana anlattığı dakikaya dek imgeleminde de canlandırmamıştı. Hiç kuşkusuz kendi değil kendi annesi konusunda böyle yüz kızartıcı bir olumluyu uydurmak, böyle bir şeyin olmuş, kendisini de gerçekten görmüş olması durumunda bunu üçüncü bir kişiye anlatmaya kalkmak bile fazlasıyla yakışıksız, fazlasıyla alçaltıcı bir davranıştı. Ne var ki ST için önemli olan bizim gerçek yaşam dediğimiz şey değildi. En azından yaşamı yaşamıyor, hatta yazmıyor, kitaplardan daha çok da ilk kitaptan yani o aksak kış güneşlerinin 16 öyküsünden yola çıkarak o aksak kış güneşlerinin mantığına uygun olarak kuruyordu. Her biri bir öncekine eklenen 42 yapıt yayınlamıştı. Hepsi onun yapıtı, onun yaşamının ve çabasının ürünü olarak görünüyordu. Ancak biraz yakından bakılacak olursa yapıt hem söylediği hem de söylemediğiyle sürekli ve tutarlı kalırken yazarın ve yaşamının gerçekliği yapıtın gerekliliğine göre durmamacasına yeniden düzenleniyordu. Doğrusu ST hep birinci kişi ağzından yazmış, hep o kendini öne çıkarmış, hep bir yazar olarak kendinden söz etmişti. Bir gün ölüm günlüğü yazacak olursa o zaman da o aksak kış güneşlerini doğrulayacak olayları anlatacak, o zaman da o aksak kış güneşlerini güzel gösterecek gözlemler bulmaya çalışacak. O aksak kış güneşlerinin gizlerle dolu olduğuna, yani derinliğine tanık edecek yalanlar uyduracaktı. Bir yazar olarak imgeleme ancak böyle işliyordu. Ama yazarla yaşamı yapıtta da, sokakta da yanılsamadan başka bir şey değildi. Doğru, tutarlı ve sürekli kalması gereken yalnızca yapıttı. Siz de bana yazacağınız kitaptan söz edin biraz dedi. Başımı öne eğdim. Daha çok başındayım dedim. Bu kitabı hiçbir zaman yazmayacağımı biliyordum. Ayrım 10, son, sayfa 92.